21. ayrım. Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 159. Salih Zeki Akıl Hastanesi'nde. Halide'nin eski eşi Salih Zeki hastalanınca tıp fakültesinin akliye ve asabiye bölümüne yatırılmıştı. Çocuklarının babası, yıllarca deli gibi aşık olduğu erkek ciddi bir hastalıkla boğuşuyordu. Darülfünun umum müdürlüğü görevine son verilmişti. Dipnot 350. İ. Hakkı Sunat'a. İstanbul'da İşgal Yılları. İş Bankası Yayınları İstanbul. 2006. Sayfa 21. Riyaziyat mecmuasında hakkında çıkan yazılar birbirinden garipti. Salih Zeki'den, ölmüş bir alimden söz eder gibi söz ediyorlardı. Dipnot 351. Salih Zeki Bey. 2 Mart 1919. Riyaziyat Mecmuası. Aktaran Celal Saraç. Sayfa 152. Hastalık Halide'de ve çocuklarda derin bir hüzün yaratmıştı. Rıza Tevfik, Marif Nazırı olduktan hemen sonra Robert Kolej'deki dostları tarafından düzenlenen mutat toplantılardan ilkine bekleniyordu. Okuldaki Türk hocalar 15 günde bir evlerden birinde akşam yemeğinde buluşurlardı. Rıza Tevfik de kız koleji öğretmenlerindendi. O akşam herkes kulakları otomobil sesinde ilk defa nazır olarak görecekleri meslektaşlarını beklemekteydiler. Adnan, Sağlık Müdürlüğü'nün yanı sıra kolejde coğrafya öğretmenliği yapıyordu. Bu nedenle kolej lojmanlarında bir evleri vardı. Ah bu kolej hayatı diye tarif ediyor o günleri yazar Refik Halit Karay. Nesi iyi değildi ki? Binası, mevkii, manzarası, idaresi, talebesi, ille Türkçe kısmının malimleri. İlim ve edebiyat adamları, sonra Adnan Bey. Tanıdığım bütün insanların en sevimlisi ve en zekisi. Daha sonra, hayır, hepsinden evvel Halide Hanım. Evet, Rıza Tevfik'i yemeğe bekliyorduk. Kulağımız otomobil sesindeydi. Nihayet kapının zili öttü ve biraz sonra içeriye tozu toprağa bulanmış kanter içinde yorgunluktan tıraşı bile uzamış, boğuk sesli, mecalsiz bir adam geldi. Biz Nazır Rıza'yı teri taze ve zarif bir kıyafetle bekliyorduk. O işte böyle bir halde gelmişti. Yetimler yurdunun talebeleri işgal kuvvetlerinin görevlileri tarafından el konulan mekteplerinden dışarı atılıyordu. Otomobilini bu yüzden talebelere bırakmış, o günkü toplantıya yürüye yürüye gelmişti. Ancak sıcak çorbadan içince kendine gelecekti. Dipnot 352. Refik Halit Karay. Minel Bab, İlal Mihrap. İnkılap Yayın Evi 2009. İstanbul. Sayfa 93. Adnan'ın Sağlık Müdürlüğü makamında bulunması nedeniyle bir de külüstür otomobili vardı. Kolej hocalarından Babali tarafına gidecekleri arabasına toplar, götürürdü. Cinayetlerin lekesi. ABD Başkanı Wilson'un savaş sonunda yayınladığı 14 prensip barış için yeni umutlar yaratırken, Ermeni tehciri sırasında işlenmiş cinayetler imparatorluğa zor günler yaşatmaktaydı. Halide Wilson ve Ermeni tehciri üzerine önemli bir yazı kaleme aldı. Son kuvvetli günlerimizde güya Türk unsuruna bir hizmet olsun diye Hristiyan bilhassa Ermeni unsurunu yine karmaşık bir usul ile tehcir ettik. İmhaya çalıştık. Senelerce süren bu usuller ve cinayetler neticesinde yine hakim binaenaleyh mesul unsur olmak hasebiyle bütün yük ve leke milletin masum alnına çökmüş omuzlarına yıkıldı. Biz bugün milli hayatımızın en çetin ve kara günlerinde bulunuyoruz. Ve bizi en ziyade sıkan şey Amerika ve İngiltere'ye karşı memleketinde masum tebaasına zulmetmiş ve masum tebaasının çocuklarıyla öldürmüş vaziyetinde kalmaktır. Ancak kendisine gönderilen Rus belgelerinden de etkilenmişti. Medeni dünya karşısında millet beraat ettikten sonra ve bu fena siyaset neticesinde memlekette tesis eden intikam havasıyla birçok Türk'ü de Ermenilerin öldürdüğünü resmi Rus vesaikiyle görmüş olduğumu söylemek isterim. Türk ve Ermeni mütekabilen, karşılıklı olarak, döktükleri kanların ve uğradıkları sefaletlerin menbaı, kaynağı aynıdır. Halide'ye göre, geniş yetkilerle donatılmış bir karma komisyon, mağdur Ermenilerin hakkını arayabilir, zorla Müslüman yapılmış Ermenilerin dinlerine dönmeleri sağlanabilirdi. Dipnot 353. Halide Edip, Wilson'un şartları karşısında, vakit 22 Teşrin evvel, 1918. İki hafta sonra Ahmet Haşim Halide'yi, eğer bu sessizliğiniz bütün seslerin sustuğu ve insan boğazlarından akan son kırmızı ırmakların kaybolmak üzere topraklara doğru koşup gittiği sırada bugün gibi işitilmiş olsaydı diye başlayan sözleriyle eleştirecek fakat siz o sırada başka bir mezbahayı seyre gitmiştiniz. Paşanız sizi dumanlı ve parıltılı otomobilleriyle bir Neron eğlencesini seyir için Suriye'ye davet etmişti. Dipnot 354 Ahmet Haşim Halide Edip Hanımefendi'ye İçtihat 7 Teşrin Sani 1918 Bedi Şehsuvaroğlu arşivi içinde diyerek de sürdürecekti. Suriye'deki başarısızlık Halide'nin moralini bozmuştu. Katıldığı toplantılarda hükümete ağır eleştiriler yöneltiyordu. Bu eleştiriler nedeniyle Halide'ye öfke duyan genç kadın şair Şüküfe Nihal duygularını bir yazı ile dile getirdi. İnas Darülfünun'unda Kız Üniversitesi. Okuyan ilk kız öğrenci olan Şüküfe Nihal'in Türk Kadını dergisinde Bir Mektup adlı yazısı yayımlanırken adı geçen hanımefendiyi tanımıyoruz diye not düşülmüştü. Anlaşıldığı kadarıyla Halide karşısına çıkan Şüküfe Nihal ile konuşurken milletin ve memleketin noksanlarından söz ederek geri dönmemek üzere İngiltere'ye gitmek istediğini dillendirmişti. Artık hayatını ziyan etmek istemediğini söylemiş, herkese teessüfler yağdırmış, hatta eşek eşek Türkler sözcüklerini kullanmıştı. Vatanından vazgeçmek isteyen bu ünlü kadın, genç şairi öfkelendirmiş, memleketi işgal etmek üzere olanları kastederek şöyle demişti. İşte size bol medeni arkadaşlar, şikayet ettiğiniz her şey yoluna girecek. Dipnot 355 Şüküfe Nihal Bir Mektup Memnun musunuz? Türk Kadını Sayı 13 28 Teşrin Sani 1334 1918 195-197 Bakınız Yazılar 1909-1966 Kitap Yayınevi İstanbul 2008 Sayfa 41-44 içinde Yayını hazırlayan Yaprak Zihnioğlu Ancak Halide'nin öfkesi sözde kalacak, İngiltere'ye gitmek yerine mücadelenin en önünde yürümeye devam edecekti. Wilson Prensipleri Cemiyeti Osmanlı İmparatorluğu, Amerikan Başkanı Wilson tarafından öne sürülmüş 14 prensip doğrultusunda barış istemişti. Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'yle Osmanlı İmparatorluğu yenik düştüğünü resmen kabul etmiş, hemen ardından da ülkeyi savaşa sürükleyen ve ülkeye tehcir lekesini süren İttihat ve Terakki'nin üst düzey yöneticileri, başta Enver, Talat ve Cemal Paşalar olmak üzere yurt dışına kaçmışlardı. Arkada bıraktıkları payitaht işgale uğrayacaktı. Ne var ki yeraltı hareketi parası ve silahlarıyla direnişe hazırdı. Amerikan Başkanı Wilson'dan yükselen barışçı ses ulusların kendi kaderlerini tayin etmesi ve işgal edilen toprakların boşaltılması çağrısı aydınlar arasında da büyük ilgi uyandırmıştı. 1912 yılında Amerikan Başkanlığı'na seçildiğinde Princeton Üniversitesi'nin rektörü olan Woodrow Wilson, kalıcı bir dünya barışını kendisine uğraş edinen, çocuk emeğini yasaklayan sıra dışı bir başkandı. Bütün zamanların en entelektüel Amerikan Başkanı olma niteliğini bugün de koruyor. Wilson prensiplerinin 12. maddesi Osmanlı İmparatorluğu için kaleme alınmıştı. Ülke çıkarlarına da gayet uygun görünüyordu. Dipnot 356 İlke 12. Osmanlı İmparatorluğu'nda Türklere emin bir egemenlik hakkı tanımak gereklidir. Bununla beraber Türklerin hakimiyeti altında bulunan diğer milletler mensuplarına da serbest bir gelişme imkanı verilmelidir. Çanakkale Boğazı, milletler arası güvence altında bütün milletlerin gemilerine ve ticaret ulaşımına açık bulundurulmalıdır. Bu maddeyi Türkiye'nin geleceği açısından önemseyenlerden biri de Mustafa Kemal Paşa'ydı. Dipnot 357 Bakınız, Mustafa Kemal'in Ankara konuşması, Atatürk'ün bütün eserleri, 1919-1920 Cilt 6, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003, sayfa 25-32 1918 yılı sonunda İstanbullu bir grup aydın Avrupa'ya duydukları öfkeyle gözlerini Amerika'ya çevirince Wilson Prensipleri Cemiyeti etrafında örgütlendiler. Derneğin yöneticileri arasında Halide Edip'in yanı sıra Celaleddin Muhtar, Ali Kemal, Hüseyin Hulusi ve Refik Halit vardı. Etkin üyeleri içinde de Ahmet Emin, Yunus Nadi, Celal Nuri, Necmettin Sadık gibi tanınmış yazarlar bulunuyordu. O günlere dair yazılanlar Halide Edip'in cemiyetin kurulmasında esas rolü oynayan kişi olduğunu gösteriyor. Refik Halit Karay katıldığı bir toplantıyı anılarında şöyle aktarır. Bir akşam kolejdeki evime Halide Hanım her zamankinden başka bir çehre, pek ciddi, pek düşünceli bir çehreyle gelmiş, ağır bir mukaddeme başlangıç yapmış ve neticede memleketin muhtelif fikirleri temsil eden kişilerden mürekkep bir cemiyet teşkilinin pek faydalı olacağını söylemişti. Gitmek üzere ayağa kalktığı zaman Acaba dedi, Ali Kemal Bey'in bu hususta fikri nedir? Belki beraber çalışmakta mahsur görmez. Kendisiyle bu ciheti konuşur musunuz? Konuştum. Tıpkı matbaat cemiyetinde olduğu gibi muhatabım, mirim. Vazgeç böyle işlerden. Hiç Frankler bu maskaralıklara metelik verirler mi? Gibi bir itirazda bulundu. Nihayet yarı vaat etti. Sonunda toplantıya geldi ve gazetesinde cemiyeti mete karar verdi. Halide İdibin de Wilson'un 12. prensibinden anladığı Türklerin çoğunlukta oldukları yerlerde istiklallerine dokunulmayacağıydı. Onun ve pek çok aydının bu prensipleri sahiplenmesinin nedeni Ermeni ve Yunanlılara toprak verilmemesini garanti altına alma düşüncesiydi. Refik Halit ve Ali Kemal, Vakit Gazetesi'nin bürosunun üst katında bir odada Wilson Prensipleri Cemiyeti'nin idare heyeti toplanmıştı. Refik Halit'in deyişiyle lakırdı dinlemesini hiç sevmeyen sabah baş muharriri Ali Kemal, Halide Edip Hanım'ın söylediklerini belki hayatında ilk defa olarak büyük bir samimiyette adeta can kulağıyla dinliyordu. Unutamadığım hatıralardan biridir. Güneş içinde pırıl pırıl parlayan bir yıkanmış kış günü Halide Hanım'ın kolejdeki evinde Ali Kemal, Celal Muhtar ve ben Wilson Prensipleri Cemiyeti vesilesiyle bir öğlen yemeğinde buluşmuştuk. Handan'ın muharriresi bu basık tavanlı mini mini hücreli Amerikan köşkünün biraz loş, biraz dar fakat pek samimi, pek ailevi muhitine ne kadar yaraşmış, hoş bir raiya ile evi tütsülemeye mahsus imiş gibi ocakta aheste aheste yanan odunların karşısında kaba tahtadan yapılmış bir geniş koltuğa yaslanarak bize memleketin dertlerini ne tesirli anlatmıştı. Ali Kemal bu ziyaretten pek memnun avdet ediyordu. Hatta arabada Celal Muhtar'a mirim demişti. Halide Hanım bir harika, bir irfan menbaı. Memleket içinde bu kadınla beraber çalışmak ayrı bir zevk, ayrı bir kuvvet. Akşamüstü Halide Hanım da bana Ali Kemal için şöyle diyordu. Pek korrekt, pek nazik bir adam, iyi bir yüreği var gibi. Herhalde pekala beraber çalışılabilir. Bu karşılıklı hüsnü nazara rağmen çalışılamadı. Bir gece ailece Halide Hanım'ın evinde bulunuyorduk, telefon çaldı, ev sahibisi konuştu fakat sapsarı kesilmişti. Ne var dedik, tevkifat başlamış dedi. Bu, Tevfik Paşa kabinesinin Dahiliye Nazırı İzzet Bey marifetiyle yaptırdığı ilk tevkifattı. Bunda bizim doğrudan doğruya bir dahlimiz yoktu. Ama Halide Hanım'ın gözlerindeki mana hepimize karşı o dakikadan itibaren değişmişti. Dipnot 358. Refik Halit Karay, Minel Hap, İlel Mihrap, İnkılap Yayın Evi, 2009, sayfa 110, 111, 112. İşgal başlıyor. Savaşın Avrupalı galipleri Wilson prensiplerini uygulamaktan çok uzun zamandır yaptıkları uluslararası hukuka aykırı gizli anlaşmaları hayata geçirmek için harekete geçmeyi bekliyordu. Bu anlaşmalarla Osmanlı İmparatorluğu nüfuz bölgelerine ayrılmıştı. Anlaşmanın tarafları da imparatorluğu paylaşarak hisselerini almaya kararlıydılar. İstanbul'da işgal adım adım gerçekleşti. 13-14 Kasım 1918'de İtilaf Kuvvetleri donanmalarında Boğaz'da bekleyen 3600 asker İstanbul'a girdi. Mütareki hükümleri çiğnenmiş, işgalin ilk aşaması başlamıştı. İngiliz, Fransız ve İtalyan birlikleri İstanbul'u aralarında paylaştılar. Eski kent ve batısına Fransız, Beyoğlu, Galata ve Şişli'ye İngiliz, Üsküdar'a ise İtalyan askerleri yerleşti. O günleri anlatanlar İngilizleri düşman, İtalyanları kibar, Fransızları ise zararsız sıfatlarıyla anarlar. İşgalci devletler de kendi aralarında anlaşmazlık içindeydiler. Şehrin tek hakiminin İngilizler olmadığını göstermek isteyen Fransız Marşal Desperey, 8 Şubat 1919 günü Beyoğlu'nu beyaz atının üzerinde bir uçtan bir uca kat etti. Bando, Fransız Milli Marşı'nı çalarken o da şehrin yeni Fatih olduğunu ilan ediyordu. Padişahın kaldığı Dolmabahçe Sarayı'na göz dikmişti ki, diğer işgalci kumandanların uyarısı üzerine Enver Paşa'nın Kuruçeşme kıyısındaki sarayında karar kıldı. İşgal kuvvetleri kendi polis gücünü ve askeri mahkemelerini kurdu, basına sansür getirdi. Banka, hastane ve hapishanelerin kapısına muhafızlarını yerleştirdi. Her bir değişik üniformalar giymiş sayısız asker ortalıkta dolaşıyor, subaylar büyük otellere yerleşiyor, pek çok eve el konuluyordu. İşgalle birlikte İstanbul'un çehresi değişti. Avrupa deyince akla Avrupa'dan gelen işgalcilerin yarattığı dehşet geliyordu artık. Liman savaş gemileriyle doluydu. Üsküdar'a boğaz içine gidip gelen küçük gemiler savaş gemilerinin yanından geçerek onları selamlamak zorundaydı. O günlerden birinde yazar Cevat Şakir, kaba ağaçlı, Büyükada vapuruna binmiş tenha güvertesinde vapurun kalkmasını bekliyordu. Dalgın dalgın saray burnuna bakarken kafasına küt diye bir sopa indi. İşgal kuvvetlerine mensup bir polis oturduğu yerin işgal kuvvetlerine ait olduğunu hatırlatmak istemişti kendisine. Düşündü, taşındı, susmayı tercih etti. Cevat Şakir'in annesinin Taksim'deki binasının alt katında işgal etmişlerdi. 6 odalı daireye 6 lira aylık veriyorlardı. Terkos şirketi suyu kesince dışarıdan su taşıma parasını da bu kiradan kesmeye başladılar. Annesinin isteği üzerine şikayet komisyonuna başvurmuş ama arkasında sıralanan askerleri görünce çıkıp gitmişti. Dipnot 359. Cevat Şakir Kabaağaçlı. Mavi Sürgün. Bilgi Yayın Evi Ankara 1986 sayfa 16-20. İşgal askerlerinin çoğu Beyoğlu ve civarında görevliydi. Şehirde yoksulluk ve sefalet artmış, askerlerin taşıdığı çorba karavanasından damlayan çorbaları bekleyenler çoğalmıştı. İşgal askerlerinden kaynaklanan cinsel taciz vakaları nedeniyle kadınlar sokağa çıkamaz olmuşlardı. İşgalci devletler oluşturdukları sağlık bürolarından askerlerine bedava prezervatif dağıtıyorlardı. Kadınlar hassas. Halide, halk arasında dolaşıp insanları dinledikçe kadınların memleket meselelerinde erkeklerden daha hassas olduklarını görüyordu. Siyasi sebepleri anlamasalar bile yurtlarının tehlikeye girmesine derhal isyan ediyorlardı, diyor. Dipnot 360. Türk'ün Ateşli İmtihanı, sayfa 11. Mütareke döneminin kadınlarını şöyle anlatıyordu. Siyasi teşekküllerin muhtelif ve hususi içtimalarında siyahlar içinde genç kadınların, kızların dizlerinde not defterleri erkek vatandaşlarıyla vatanı bu korkunç felaketten kurtaracak çareleri münakaşa ettiği görülürdü. Açık içtimalarda da binlerce ve binlerce, sadece genç ve münevver değil, hatta halk tabakasından, hatta artık hayatlarının sonuna gelmiş ihtiyar kadınların değneklerini kakarak geldikleri görülüyordu. Köylerde ocak başında kadınlar toplanır, hep aynı mevzuyu konuşurlardı. Dipnot 361. Türkiye'de Şark ve Garp ve Amerikan tesirleri. Sayfa 254. Halide, Bebek'ten her vapura binişinde Boğaziçi'ndeki işgal donanmasının önünden geçmek zorunda kalıyordu. İşgal, İstanbul'daki hayatı giderek daha fazla etkilemeye başlamıştı. Vapurda bir Rum kadının biletçiye davranışı sinirlerini bozunca Mahmut Paşa sırtlarındaki eski evine taşınmaya karar vermişti. Bu karar, çocuklarının şehrin öbür ucundan Robert Kolej'e nasıl gideceklerini düşünmeden Salt İstanbul'un Türk bölgesinde oturmak uğruna verilmişti. Halide Edip, Ateşten Gömlek romanında işgal altındaki İstanbul'u anlatmış, gördüğü kabusları Ayşe'nin ağzından yazmıştı. Romanda Ayşe, içinde ince uzun bir yatak olan bir uçakta İstanbul'un üzerinde büyük bir süratle ve durmaksızın uçuyordu. Uçtuğu tayyarenin üstündeki boşlukta bir İngiliz tayyare filosu dolaşıyor, tam da onun karnı üzerine bomba atmaya çalışıyordu. Havada gümbürtüler meydana geliyor, başının üzerindeki bulutlar arasında kırmızı yeşil kanatlı dev gibi at sinekleri uçuşuyordu. Gökyüzündeki bu karmaşanın arasından tanıdığı bir İngiliz'in çıplak kafası uzanıyordu. Halide, gerçek hayatın da bunun gibi bir kabusa dönüştüğünü, şiddetin çocuklara kadar yayıldığını fark etmişti. Fazlı Paşa'daki evde Hristiyan ve Türk çocuklar birbirlerinin mahallelerinden geçerken karşılıklı taş atıyorlardı. Okul epey uzakta olduğundan onları ancak akşama doğru görebiliyordum. Ancak pazar günleri evde oluyorlardı. Ali Ayetullah artık çok sakin bir çocuk olmuş, yanımda oturup kitap okumaktan müthiş bir zevk alıyordu. Kaba güçten en çok da kendi yaşındaki küçük çocukların enerjilerini amaçsızca ve budalaca boşa harcamalarından oldum olası nefret ederdi. Hasan Zeki ise bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahipti. Bir dakika bile rahat duramıyor, sürekli bir şeylerle uğraşıyordu. Bacaklarında yara bereler hiç eksik olmuyor, elleri ve yüzü çizikten geçilmiyordu. En büyük derdi biraz ufak tefek olmasıydı. Hep uzun boylu ve güçlü kuvvetli bir erkek olmak ister, bu açığını kapatmak için kaslarını alabildiğine güçlendirmeye çalışırdı. Doğuştan kavgacı bir yapıya sahip olmasına rağmen yine de bir şövalyeye yaraşır, neredeyse Don Kişotvari bir yönü vardı. Bu vasıflarıyla Ali'nin nükteden yorumlarına sürekli hedef olur, o da bu yorumlara genellikle yumruklarıyla ya da sert karşılıklarıyla cevap verirdi. Ne var ki ben yanlarındayken sessiz ve uslu durmayı bir şekilde başarırlardı. Bir pazar günüydü, Doktor Adnan ile eve epey geç dönmüştük. Ali Hayet kapıda bizi bekliyordu. Ona Hasan Zeki'nin nerede olduğunu sorduğumda kaçamak bir cevap verdi. Daha sonra Ali, Doktor Adnan ile birlikte odasına çıktı. odadan arada sırada kahkaha sesleri yükseliyordu. 10 dakika kadar sonra Doktor Adnan odama gelerek sana bir şey söyleyeceğim halde ama fazlasıyla ciddiye almandan korkuyorum dedi. Bunun üzerine kesinlikle Hasan'ın bir oyunudur bu. Haydi anlat bana diye atıldım. Olay sadece çatışmalarla ilgili. Türk tarafını örgütleyecek birinin olması gerektiğinden hep söz edip durduğumuzu sen de biliyorsun. İşte bu kişi Hasan Zeki olmuş. Görünüşe bakılırsa bir yığın yaveri, albayı vesairesi de varmış. Ali Ayet onu en başından beri bu işten caydırmaya çalışmış ama nafile. Gel gelelim, bugün ciddi denebilecek bir olay olmuş. Önce Hristiyan takımı bizim tarafı kuşatmış ve Türk çocuklarını gafil avlamış. Bunun üzerine bizimkiler de bir intikam planı hazırlayıp Hristiyan kesimine hücum etmişler. Yemekten sonra onu alıp odama çıktım ve kapıyı da kilitleyip onunla uzun uzun konuştum. Kapıyı açıp gitmesine izin verdiğimde ağzından çıkan tek cümle "Takımımı dağıtacağım anne" oldu. Sesi bana pişmanmış gibi geldi. Dipnot 362 The Turkish Ordeal Sayfa 53-58 21. Ayrımın sonu Sayfa 167 Devamı 22. Ayrımda